ayrım 3, sayfa 21. Milliyet ilkesinin muhtelif tarzda anlaşılma sebeplerini anlamak için bu fikrin menşeine ve tarihine dair kısa malumat edinmek icap eder. Emil Burjuva, dipnot 10, Hristiyan aleminde milletlerin meydana çıkmasına, teceddüt eşittir reform, yenilenme hareketini asli sebep olarak gösterir. Dipnot 10, Emil Burjuva, 1857-1934, yayıncının notu. Bu müverriye nazaran, bugün batıda olgun halini gördüğümüz devlet ve millet fikir ve olgusu miladi 16. yüzyılın mahsulüdür. İntibah eşittir Rönesans, uyanış. Eski Roma hayat ve ananesini tekrar doğurarak Roma kanunları ile iyiden iyiye belirlenmiş olan devleti ihya etti. Teceddüt ise dini kitapları kavimlerin kendi lisanlarına tercüme ederek ve o zamanlar kişisel ve toplumsal eğitim ve öğretimde esas din olduğundan ruh ve fikrin eğitim ve öğretimini kavimlerin kendi lisanlarında verdirerek ve aynı zamanda Hristiyan aleminin Papa'nın tek başına ruhani hakimiyetine olan bağlarını kopararak milletleri oluşturdu. Luther, Worms meclisinde Papa ve İmparator'un huzurunda milletlerin serbestliğini müdafaa etmiştir. Milli lisanı dini lisan diye kabul etmiş olan reformasyon, hiç şüphe yok, milletlerin tekamülünde gayet mühim bir olgudur. Çünkü milliyetin en sağlam temeli lisandır. Her kavim kendi lisanını edebi bir surette kullanmaya başlamasıyla Hristiyan aleminde milletler tezahür etmiştir denebilir. Daha evvel Hristiyan aleminin dini birliği milli mevcudiyetlere üstün durumdaydı. Ve bu alemin ortak dili Latince vardı ki ilahiyat, ilimler, Latince vardı ki ilahiyat, ilimler ve yüksek edebiyat bu lisanla yazılır ve okunurdu. Roma İmparatorluğu Birliği, Roma Papalığı teşkilatıyla devam ediyordu. Reformasyon, Kitab-ı Mukaddes'i milletlerin ana dillerine tercüme ederek kilise birliğini parçaladı ve milletlere kendi dillerinde sarsılmaz bir edebiyat temeli attı. Fakat bu devirde milliyet fikri bugünkü manasını tamamen kazanamamış ve milletler devletlere tabi ve mahkum bir halde kalmışlarsa da 16. asırdan yani son asır başlarından itibaren intibahın eşittir uyanışın, Rönesans'ın meydana çıkarttıklarından olan devlet ile teceddütten eşittir reformdan doğan millet arasında anlaşmazlık vardır. Her ikisi de insan cemiyetinin müstakil hakimi olmak ister. Zaman geçtikçe milletin kuvveti artar, devlet üzerine galebe etmeye başlar. Fakat bugün bile tamamen galebe edememiştir. Milliyet fikrinin tekamülünde ikinci mühim devre 18. miladi asrın sonlarındadır. Bu devre Fransız İhtilali'nden evvel başlar, İhtilal ve Napolyon muharebeleri esnasında ve bu muharebeleri müteakip fikrin bazı fiili sonuçları görünür. 1840'a doğru sonuçlar artar ve milliyet fikri Avrupa dahili ve harici teşkilatına büyük çapta tesirler yapar. Dipnot 11. Bu meselelerin tafsilatı için bilhassa Emil Burjuva'nın Manuel Historique de Politique étrangère unvanlı kitabının 3. cildine müracaat olunmalıdır. Bu ikinci devrede milliyet fikrinin gelişmesini etkilemeleri bakımından iki fikir kaynak olarak gösterilebilir. Birisi Almanların ve daha sonra onların peşinden gidecek olan Slavların, İtalyanların, Macarların ve Romenlerin dille ve tarihle ilgili araştırmaları, diğeri de Fransa İnkılabı'na öncülük eden ve 18. asır feylesofları denilen muharrirlerin tarihi olaylardan çıkardıkları nazari muhakemelerdir. Evet, 18. asırda milliyet fikrinin gelişmesine ve olgunlaşmasına iki mühim amil, dille ve tarihle ilgili araştırmalar ile tarihi olaylardan çıkarılmış teorik tartışmalardır. Bu iki kaynağın birincisinden ırka dayanan milliyet fikri, ikincisinden bilhare arzu ve irade ile izah edilen milliyet fikri fışkırmış ve evvela Avrupa'nın her tarafına, sonraları diğer kıtaların da en gelişmiş bazı kısımlarına dağılmıştır. Aynı fikrin bu iki türlü anlayış tarzı 19. asırda birbirine karışarak etkisini uygulamıştır. Bu iki telakki tarzı daha ziyade açıklama ve detaylandırılmaya değer. Meseleye dair Fransız mütefekkir ve muharrirlerinin fikirlerinin özetini bir Fransız müverrihi, Senobo, dipnot 12 şöyle ifade ediyor. Dipnot 12, C. Senobo, 1854-1942, yayıncının notu. İnsan hakları beyannamesinden kaynaklanan milli hakimiyet ilkesi, meşrutiyet nazariyesinin yanına bir de milliyetler nazariyesini doğurdu. Madem ki kendi kendini idare etmek hakkına haiz olan yalnız millettir, o halde bir millet yabancı bir millet tarafından idare edilmemeyi yahut yabancı bir millete ilhak olunmamayı talep etmekte haklıdır. Ve sonuç olarak bir millet birkaç devlet arasında bölünmemeyi talep etmekte dahi haklıdır. Her millet bir müstakil devlet teşkil etmelidir. İşte milliyet ilkesinin düsturu. Fransız müverrihlerinden Lavis dipnot 13 diyor ki, dipnot 13, Ernest Lavis, 1842-1922, yayıncının notu. İnsan hakları beyannamesi denilen ilkeler derlemesinde, her hakimiyetin ilkesi esasen millettedir deniliyor. Buradan şu çıkar ki milletler, aynı kanunlara tabi olarak yaşamak arzu eden insanlardan meydana gelmiş ortak varlıklar, ecnebiler tarafından idare olunmamalı. Tamamen veya kısmen ecnebi devletlere ilhak edilmemelidir. Milletler müstakildirler, taksim olunamazlar. Bundan başka milletler hürdürler. Kanun genel isteğin ifadesidir. Bir cümle ehli vatan bizzat veya vekalet yoluyla onun düzenlenmesine katılma hakkını haizdir. Beyannamenin bu iki düsturu 19. asır tarihini kısmen sevk ve idare etmiştir. Dipnot 14. Dipnot 14. Bu bapta daha fazla tafsilat almak için Türk Yurdu Mecmuası'nın 27. sayısında yıl 3, cilt 6 bulunan milliyet meselesine dair makaleye müracaat olunabilir. Bu iki maruf Fransız tarihçisinin ifadesinden anlaşılıyor ki, milliyet fikrinin esası insan hakları ve vatandaşlık beyannamesinin iki maddesinden çıkarılmıştır. Beyanname ise 18. asır filozofları namıyla yad olunan Montesquieu, Voltaire, J.J. Rousseau ve arkadaşlarının fikirlerinden ilham alınarak yazılmıştı. Bu filozoflar tarihi olaylar üzerine mantıki muhakemeler yürüterek bir takım siyasi neticeler çıkarmışlardır. Lakin gerek bu muharrirlerin eserlerinde, gerekse bunlardan ilham almış olan ihtilalcilerin beyanname ve nutuklarında mutlak ve mücerret olarak kullanılan millet, eşittir nasyon kelimesi iyi tarif ve izah edilmiş değildir. Müverri Senobo diyor ki, lakin millet nedir? Millet denildiği zaman ne anlaşılmalıdır? Bu nokta üzerine Avrupa'da iki mektep, mezhep vücuda geldi. Mektebin birisine göre millet, bir devlete dahil olmak isteyen adamlar toplamıdır. O halde bir memleketin ahalisi kendi vicdani arzularıyla hangi millete mensup olacaklarına karar verirse o milletten olur. Demek oluyor ki millet azasının iradesiyle mevcuttur. Diğer mektep iddia eder ki millet irade meselesinden hariç olarak ırklardan tabii bir surette organize olmuştur. Aynı ırkın fertleri iradeleri olmasa bile birleştirilmelidir. İrade millet nazariyesi bilhassa Fransızlarındır. Irk nazariyesinin taraftarları bilhassa Almanya'da ve Rusya'da çoktur. Miladi 19. asır ortalarına doğru belirgin hale gelen bu iki mektep söylenmeden de anlaşılmıştır ki Alman ve Fransızların genel menfaatlerine, gerçek siyasetlerine pek uygundur. Alman Birliği ve Alsace-Lorraine pratik meseleleri bu nazariyelerin oluşmasına etkili olmuştur. Milleti ırk ile tarif eden ikinci nazariyeye göre ırk, milliyet birdir. Irk eşittir ras kelimesiyle ifade ettiğimiz insan toplulukları pek eski zamanlardan beri mevcuttur. Irkların zamanda hudutları tarihin sarih bir surette kavrayamayacağı derecede kadim bir maziye dalıp kayboluyor. Irkların arz üzerinde hudutları da irade ile tarif edilen milletler hududundan çok geniştir. Cermen ırkı, Slav ırkı, Türk ırkı gibi. Dipnot 15. Dipnot 15. Bu iki nazariyeye bir üçüncü nazariye, tabiri caizse Samiler nazariyesi ilave olunabilir. din ve milliyet birdir. Aynı dinden olan insanların mecmuu bir millet teşkil eder. Milliyet aynı dine mensubiyettir. Irka dayanan milliyet nazariyesine göre her ırk bir millet halinde organize olmalıdır. Irkların tarihi, hayatları hiç kesintiye uğramamış gibidir. Beşeriyet bilinen veya bilinmeyen ilk devirlerden bugüne kadar ırklarda devam eder. Hiç değilse insanlığın böyle bir emeli vardır. Araplar nesillerini az çok belgelere dayanan şecerelerle İsmail, İbrahim, Sam, Nuh, Asa'dan geçirerek ta Ebul Beşer eşittir insanlığın babası Adem Asa'ya ulaştırırlar. Türkler nesillerini Kara ve Oğuz hanlarıyla Yafes oğlanı Türk'e, ondan babası Yafes'e, baba babası Nuh'a, nihayet Ebul Beşer'e kadar çıkarırlar. Dipnot 16. Ebul Gazi Bahadır Han'ın Şecere-i Türk adlı kitabının ilk sayfelerinde Türk şeceresinin kökü gösterilmiştir. Bu bakımdan milliyetlerin ırkla açıklanması milliyetin en tabii ve en kadim telakkisi sayılabilir. Irki milliyet fikri Alman bilginlerinin 18. asır son yarısında tarihi ve lisani araştırmalar ve incelemelerinden sonra daha açık bir şekil almıştır. Müverrih Burjuva, Almanya'da bu incelemeler çığırını açan ilk alim olmak üzere Johann Joachim Winckelmann'ı gösterir. Dipnot 17. Winckelmann 18. asırda yaşamıştır. 1717-1768. Voltaire 1694-1778. Rousseau 1721-1778'in çağdaşıdır. Brandenburglu bu Alman, Yunan ve Roma antik eserlerini araştırmak ve incelemekle uğraşmak üzere İtalya'da yurt tutmuş ve 1764'te Antik Devir Sanatlarının Tarihi ünvanlı eserini neşretmiştir. Bu eseriyle kadim güzel sanatlarının genel olarak insanlık medeniyetine tesirinin ehemmiyet derecesini tayin eylemiştir. Winckelmann, kadim kavimlerinin sanatlarını, esatirini, mitolojisini inceleyerek en eski cemiyetlerin öğrenilmesi, bilinmesi yolunu açtı. Bu yol, Alman bilginleri tarafından gittikçe genişletildi. Eski ve en eski kavimlerin, cemiyetlerin incelenmelerine hız verildi. 18. asır nihayetlerinde ve 19. asır başlarında Wolff, dipnot 18, Friedrich August Wolff, 1759-1824, yayıncının notu. Hein, dipnot 19, Christian Johann Heinrich Hein, 1797-1856, yayıncının notu gibi üniversite hocalarının ciddi çalışmaları sayesinde eski Yunan destanları, esatiri, edebiyatı, sanatları hakkıyla öğrenildi. Bu incelemelerin usulleri bir ilim halinde toplandı ki ona filoloji eşittir, filoloji denilmektedir. Dipnot 20. Filozofya, filozofiye uygulamak suretiyle oluşturulmuş olan bu tabir, muhip filos ve luga kelime, nutk, logos kelimelerinden mürekkeptir. İştikaki tercümesi, muhabbetül luga, kelime sevgisi demektir. Kadim medeniyetlerin tetkikinde gerek menkul, gerek araştırılmış dil abideleri, diğer bir cümle vesikalardan daha fazla aracılık ettiğinden, bu ilmin isminde lügat, logos kelimesi kullanılmıştır. Filoloji, eski milletlerin genel olarak harslarını, yani edebiyat, dinler, kanunlar ve sair sosyal müesseselerini tetkik eder. Filoloji, inceleme alanı olan kavimlere göre klasik filoloji, Cermen filoloji, Slav filoloji, Türk filoloji ünvanlarını alır. Bu ilmin konusu, eski kavimlerin fikri, bedi ve toplumsal hayatını bilhassa dille ilgili abideleri vasıtasıyla tetkik etmektir. Bu ilim sayesinde bugünkü medeniyetin, bugünkü insan topluluklarının menşeleri olan kavimlerin hayat ve harsları, kültür öğreniliyordu. Alman fikir hareketlerinden doğan filolojinin bugünkü medeniyete Fransız düşünceleri derecesinde tesir etmiş olduğunu meşhur Fransız tarihçilerinden Ernest Renan, dipnot 21 itiraf eder. Dipnot 21. Joseph Ernest Renan, 1823-1892, yayıncının notu. Fransız olmayanlar ise daha fazla etkili olduğunu iddia edebilirler ve yanılmazlar. Gerçi çoğu Avrupa memleketlerinde 19. asrın ortalarından itibaren tarih incelemelerinde ilmi öğretim yerlerinin teşkilat ve düzenlenmesinde Alman usulü kabul edilmiştir. 1828'den itibaren Bonn Üniversitesi'nde tarih dersi veren Niebuhr, 1776-1831 Roma tarihini filoloji usulleriyle tetkik etmiş ve pek meşhur olan bu eserinin mukaddimesinde filoloji usullerinin esas ve kaidelerini belirlemiştir. İngiliz müverrihi Macaulay, dipnot 22, diyor ki, dipnot 22, Thomas Babington Macaulay, 1800-1859, yayıncının notu. Niebuhr'un kitapları beşeriyette yeni bir devir açmıştır. Fransız müverrihi Bourgeois da Macaulay'ı pekiştirir mahiyette, Niebuhr'un kitapları Avrupa'da fikri bir devrimin ilkesini gösterir. Bu devrim ile Avrupa, Fransa fikirlerinden ayrılarak Alman filoloji mektebinin usul ve derslerini takibe koyulmuştur, diyor. Alman düşüncesi Slavlara, Macarlara, Romenlere, İtalyanlara tesir ederek belirli sonuçlar hasıl ettikten hayli zaman sonradır ki Macarlar, Ruslar ve Fransızlar vasıtasıyla bütün Türkler ve özellikle Osmanlılar arasında yayılmaya başladı. Filologlar en ziyade kavimlerin ilkel hayat ve müesseselerini incelemiş ve açıklamaya çalışmışlardır. O kadim zamanların efsanelerle karışık olay ve kurumlarını, yani tarihini, esatirin, sanat eserlerinin ve lisanın yardımıyla tetkik ederek bulmaya çaba gösterirler. Kadim zamanlar, cemiyetlerin doğumları zamanıdır. O zaman milletler, ırklar tamamen birdir. Yani her iki manayı ifade eden kavimler vardır. Milletlerin tarihi, filoloji nazarında ırkların, diğer tabirle kavimlerin tarihi demektir. Bu durumda asıl hayat hakkı olan devletler halinde kurumlaşması gereken oluşumlar pek eskiden beri varlığını ve birliğini muhafaza eden ırklar, yani kavimlerdir. Alman bilginleri filoloji usullerini Yunan ve Roma'dan sonra asıl Cermanya'da takibe başladılar, tatbike başladılar. Yani Cermanya'nın tarihini en kadim zamanlarından itibaren bu usul ile incelemeye koyuldular. Bu faaliyete doğal olarak milli heyecan da karıştı. Lahman, dipnot 23, Nay ve Lungen destanının ifade etmek istediği ince anlamları ve olguları ortaya çıkarmaya çalıştı. Dipnot 23, Karl Konrad Friedrich Wilhelm Lahman, 1793-1851, yayıncının notu. Grimm biraderler, dipnot 24, Lisan ve Esatir, mitoloji ve eski kurumları, Savigny, dipnot 25, bilhassa hukuku inceleme konusu olarak seçtiler. Dipnot 24, Grimm kardeşler, Jakob Grimm, 1785-1863 ve Wilhelm Grimm, 1786-1859, tanınmış iki Alman masal yazarıdır. Yayıncının notu, Friedrich Karl von Savigny, 1779-1861, yayıncının notu. Hasılı, iptidai Cermenlerin yaşayışlarının her türlü tecellileri araştırılıp, Alman kavminin Volk yahut ırkının mazisi ihya olunmak istendi. Bu ilmi hareket 19. miladi asır başlarında Alman kavminin öyle bir tarihi devresine tesadüf etmişti ki ilmi nazariyeler sahasından siyaset meydanına geçmesi gecikemezdi. Napolyon istilalarıyla çiğnenen Almanlar bu istilalar sayesinde birbirleriyle tanışmış, birbirlerine yakınlaşmış idiler. Bununla beraber Almanlar düşük bir haldeydi. Napolyon'da bir kısım Almanlar uyuşmuş, bir bakıma milletlerine hıyanet etmişlerdi. Milli birlik kalmamıştı. Ondan evvel de Fransızlar Almanları Westfalia Muadisi ile birçok parçalara ayırmışlardı. Eski Cermen İmparatorluğu parçalanmış ve zayıflanmıştı. 14. Louis zamanında Almanya birlikten yoksun olmaktan dolayı Fransız ordularının gezinti yeri olmuştu. Halbuki 1814 muzafferiyetleri Almanların birleşik halde hareketinden çıkabilecek mesut neticeleri göstermişti. Orta ve son çağda bölünmenin, ayrı durmanın, bey ve krallar arasında sürüp giden rekabet ve çekişmelerin sonunda getirdiği üzüntü verici olayları unutmamışlardı. Çünkü bu olayların acı etkileri henüz yok olmamış idi. Birleşmenin, vahdetin faydalarından istifade etmek için mevcut siyasi bölünmüşlüğe rağmen, mevcut siyasi teşkilata rağmen yollar, deliller, hüccetler arıyorlar idi. Bunu Orta Çağ'ın başından beri de bulamadılar. O zaman Şarlmani saltanatı vardı. Daha evvelki zamanlarda ise Romalılara karşı Herman'ın muvaffakiyeti harpleri parlıyordu. Bu devreler Almanlara medarı teselli ve istikbal hakkında ümit bahşoldu. Bu suretle Alman filoloji araştırmaları daha güzel bir gayeye çevriliyordu. Bütün bu devirlerin araştırılmasında Almanlar önlerinde daimi tarihi bir düşman gördüler. O hasım batıda bulunan Galo-Romenler, Welşler yani Fransızlardı. Galip ve muzaffer devirleri ihya ve tarihi düşmanının hile ve düşmanlıklarından intikam alma arzusu canlandı. Milli kin ve adavet milli ruhu takviye etti. Welşlerin orduları altında mahkum, Welşlerin siyasetinin neticesi olarak parçalanmış bulunan Cermenlere o birleşmiş, kudretli, hakim bulundukları zamanların hatırlatılması ve ihyası bir nevi zevk ve milli teselli, siyasi övünç ve gurur veriyordu. Görülüyor ki tarihi vaziyet ve bundan neşet eden psikolojik durumlar mazi ile hali, tarihi incelemeler ile istikbal emellerini birbirine karıştırıyordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Emil Burjuva. E-M-I-L-E-B-O-U-R-G-E-O-İ-S. Rönesans. R-E-N-A-İ-S-S-A-N-C-E. Luther. L-U-T-H-E-R. Worms. W-O-R-M-S. Manuel Historique de Politique Étrangère. M-A-N-U-E-L H-I-S-T-O-R-I-Q-U-E D-E-P-O-L-I-T-I-Q-U-E E-T-R-A-N-G-E-R-E C-Senobo C-S-E-I-G-N-O-B-O-S Montesquieu M-O-N-T-E-S-Q-I-U-E Voltaire V-O-L-T-A-I-R-E Rousseau R-O-U-S-S-E-A-U Ernest Lavis E-R-N-E-S-T L-A-V-I-S-S-E Nation N-A-T-I-O-N Alsace-Lorraine A-L-S-A-S L-O-R-E-N Johann Joachim J-O-H-A-N-N J-O-C-H-I-M Winckelmann W-I-N-C-K-E-L M-A-N-N Filoloji P-H-I-L-O-L-O-G-I-E Bonn, B-O-N-N, Naibur, N-I-E, B-U-H-R. Friedrich August Wolff, F-R-I, E-D-R-I-C-H. A-U-G-U-S-T, W-O-L-F. Christian Johann Heinrich Hein. C-H-R-I-S-T-I-A-N, J-O-H-A-N-N, H-E-I-N-R-I-C-H, H-E-I-N-E. Joseph Ernest Renan J-O-S-E-P-H E-R-N-E-S-T R-E-N-A-N Thomas Babington Macaulay T-H-O-M-A-S B-A-B-I-N-G-T-O-N M-A-C-A-U-L-A-Y Germania C-E-R-M-A-N-Y-A Nibelungen N-I-E-B-E-L-U-N-G-E-N Savigny S-A-V-I-G-N-Y Karl Konrad Friedrich Wilhelm Lachmann K-A-R-L-K-O-N-R-A-D F-R-I-E-D-R-I-C-H W-I-L-H-E-L-M L-H-C-H-M-A-N-N Jakob Grimm J-A-C-O-B G-R-I-M-M W-I-L-H-E-L-M G-R-I-M-M Friedrich Karl von Savigny F-R-I-E-D-R-I-C-H C-A-R-L-V-O-N S-A-V-I-G-N-Y Napolyon N-A-P-O-L-Y-O-N Louis L-O-U-I-S Hermann H-E-R-M-A-N Welsh, V-E-L-Ş.